Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 5 Mart 2019 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Araroğlu var. Mikrofonda speakeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Emin Pazarcı ile birlikte değerlendireceğiz. Sporda yaşanan gelişmeler bugün ikinci konu başlığımız olacak. Spor yazarı Meriç Enercan stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Muhammed Hüseyin Mercan olacak. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Akşam gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Akşam gazetesinin manşeti babanın çırpınışı yetmedi. Uyuşturucu bağımlısı oğlunu günlerce arayan baba aracının içinde evladının cesediyle karşılaşınca yıkıldı. Osman A. oğlu Tayfun'u uyuşturucu illetinden kurtarmak için yıllarca her şeyi denedi. Son olarak deri altına yerleştirilen çip satın aldı. Ancak genç çipin alındığı gün ortadan kayboldu. Baba Antalya'da oğlunu ararken aile de Tayfun'u bulmak için sosyal medyadan çağrı yaptı. Sonunda baba oğlunun cansız bedenini boş bir araziye park etmiş aracında buldu. Hürriyet gazetesinin manşeti ve Azez çiçek açtı. Birkaç yıl önce DAEŞ'ın kafa kestiği Suriye'nin Azez kentindeki okul bahçelerinde şimdi çocuklar koşturuyor. 2016'da 8 bin olan öğrenci sayısı Türk öğretmenlerin koordinasyonunda 97.680'e yükseldi. Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra bölgede başlatılan eğitim seferberliği meyvesini verdi. Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çabalarıyla 287 okul elden geçirildi. DAEŞ'ın okul binalarına koyduğu bubi tuzakları, patlayıcılar, idam sehpaları temizlendi ve ders başladı. Şu anda eğitim 15 Türk öğretmenin koordinasyonunda yapılıyor. DAEŞ infazlarına tanık olan travmalı çocuklar eğitimin ilk günlerinde savaş resimleri çizerken bugün okul, kuzu, çiçek çiziyorlar. Çocuğumuz artık satranç oynuyor, doktor olma hayali kuruyor diyen aileler memnun. Azez ve çevresindeki ilçelerdeki eğitimin mimarları Türkiye'den giden öğretmenlerimiz. Koordinasyon sorumlusu Mahmut Kesik Minare, zaman zaman araçlar patlatıldı, intihar saldırılarıyla karşılaştık. Suriye'ye geçip görevimizi aylarca eşlerimize söyleyemedik diyor. Hürriyet Gazetesi'nin manşet haberi. Keleşleriniz olsa ne yazar? Hemen yandaki haberin başlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Zonguldak mitinginde yaptığı konuşmada HDP'lilerin açıklamalarını eleştirdi. Ne diyor? Keleşlerimizle sizleri bitiririz. Sizin keleşleriniz olsa ne yazar? Başka şeyleriniz olsa ne yazar? Ne dedim? Sizi Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te hatta Kandil'de indirinize gömeceğiz. Gömdük mü? Gömüyor muyuz? F-16'larla, insansız hava araçlarıyla, silahlı insansız hava araçlarıyla bunları çökerttik mi? Çökertiyor muyuz? O kadar. Daha devam ediyoruz. Nefes aldırmayacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Star gazetesinin manşeti, evet israf haramdır. Peki bu nedir Kemal Bey? Kılıçdaroğlu İstanbul'da dün yaptığı seçim turunda israf haramdır dedi. CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in yıllık 48 milyon lira tutan kiralık lüks araç saltanatını görmezden geldi. İstanbullulara CHP belediyeciliğini anlatan Kılıçdaroğlu, mütevazı bir hayatımız var, har vurup harman savurmuyoruz. İsraf haramdır diye bir anlayışımız var. Sözleri dikkat çekti. İsraftan söz eden Kılıçdaroğlu'nun Star'ın dün manşetten duyurduğu CHP'li Başkan Şükrü Genç'in araç saltanatına tek kelime etmemesi ise dikkat çekti. Kılıçdaroğlu tezat dolu sözleriyle CHP anlayışını ortaya koydu. Ancak sözlerinin borç batağındaki Sarıyer Belediyesi'nde lüks araçlarla saltanat süren Başkan Şükrü Genç'in tavrıyla çelişmesi dikkatlerden kaçmadı. Şimdi cevap bekleyen soru şu, bu israf değilse ne, mütevazılığınız buysa sizin için lüks hayatın sınırları nerede başlıyor? Yeni Şafak gazetesinin manşeti Vatan Ödülü. Teröristleri ihbar eden 259 vatandaşa 20 milyon lira verildi. FETÖ ve PKK başta olmak üzere arananlar listesinde yer alan teröristlerin öldürülmesine ya da yakalanmasına yardım eden vatandaşlar tek tek ödüllendiriliyor. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgiye göre şimdiye kadar 249 kişiye 19 milyon 547 bin lira ödeme yapıldı. İçişleri Bakanlığı bu vatanseverlerin kimliklerini titizlikle koruyor demiş Yeni Şafak gazetesi. Gezi'de 16 sanığa müebbet haberi var. Gezi eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianame İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Savcılık Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet istedi. Sanıklara Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, gezi olaylarını finanse etmek, mala zarar verme ve kasten yaralama gibi suçlar yöneltildi. Sabah gazetesinin manşeti koca yürekli şehit annesi, polis oğlu Yaşar'ı terör saldırısında kaybeden Keziban Koç, bu vatanın Yaşarları bitmez deyip iki kardeşe koruyucu anne oldu. Keziban Koç 50 yaşında. Genç yaşta eşini, annesini, babasını, sonra da ikinci eşini kaybetti. Polis olan tek oğlu Yaşar Özden de 3 yıl önce bombalı terör saldırısında şehit düştü. Dünyası yıkılan şehit annesi sonrasını şöyle anlattı. Yaşar gidince kimsesiz kaldım. Benim gibi kimsesiz bir çocuğu evlat edinmek istedim. Bir çocuk için gittiğimde kardeşi olduğunu görünce yüreğim ona da yeter diye ikisini de sahiplendim. PKK'lı hainler benden umudumu aldı ama şimdi ülkem için iki umudum birden oldu diyor Keziban Koç. Sevindiren düşüş Sabah gazetesinden aktaracağımız bir başka haber. Enflasyon 6 ay aradan sonra ilk kez %20'nin altına indi. Enflasyonla topyekün mücadele programı meyvesini verdi. Tanzim satışlarında devreye sokulmasıyla Şubat ayında fiyat artış hızı sadece %0,16 oldu. Yıllık enflasyon da %19,67'ye indi. Bu Ağustos 2018'den bu yana en düşük oran. Milliyet gazetesinin manşeti obezitenin şakası yok. Türkiye'de ölüm nedenleri arasında ikinci sırada gelen obeziteye karşı önlem alınmazsa morbid obez sayısı 25 milyona ulaşabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi obezite alt komisyonunda çarpıcı bir sunum yapan Profesör Doktor Mehmet Mahir Özmen, ölümler arasında obezitenin sigaradan sonra ikinci sırada geldiğini açıkladı. Obezite ölümlerinin trafik kazalarında yaşanan ölümleri aştığını kaydetti. Özmen, Sosyal Güvenlik Kurumu verileri ve özel hastanelerin obezite ameliyatları toplamının yılda 17-18 bine ulaştığı tespitini yaptı. Milat gazetesinin manşeti Tanzim etkisi. Ekonomik saldırılar püskürtüldü. Sebze ve meyve üzerinden ülke ekonomisine darbe vurmak isteyen sömürücülere tarihi şamar vuruldu. İhracat %3,7 artarken enflasyon uzun bir aradan sonra %20'nin altına düştü. Türkiye gazetesinin manşeti Batı gaz için Kıbrıs'a üşüştü. Şimdi konuş CHP. Bizde muhalefet partisi Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında doğal gaz aramasından rahatsız olurken Fransa'nın Rum kesimine üs kurmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Bugün son gazetemiz Yeni Birlik gazetesi olacak. Yeni Birlik gazetesinin manşeti CHP'de skandallar bitmiyor. CHP'nin skandallarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bu kez skandalın odağındaki isim Millet İttifakı'nın Beyoğlu Belediye Başkanı adayı Alper Taş. Taş'ın Kandil'de PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterlerinin önünde bölücü örgüt üyelerine konuşma yaptığı ortaya çıktı.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Aynur Bayram hattımızda bizi bekliyor. Aynur Bayram günaydın.
Günaydın Arzu Türk'ten. İyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyenlere de merhaba dileklerimizi iletelim.
Teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakıyoruz.
Elbette. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde başlayalım. İlk aktardığımız madde bu olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da olacak. Sancaktepe, Eyüp Sultan ve Esenyurt'ta mitinglerde halka seslenecek. Ardından TOKİ 53.626 sosyal konut ve 130 tesisin açılışı ile 50 bin sosyal konutun tanıtım törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı gün boyunca İstanbul'da. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ne gidecek bugün. Sabah saatlerinde yola çıkmış olacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bugün 3 büyük ilde ortak mitinge katılacak. İlk maraton Söğüt'te başlayacak. Adana, Mersin ve Manisa'ya gidecek ardından. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise bugün CHP sözcüsü Faik Öztürk CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapacak saat 13.30'da. Bizler de takip edeceğiz. Terörle mücadele ve güvenlik Savunmayla ilgili detayları verelim. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davaları bugün de devam ediyor. Akıncı Üssü davası 475 sanıklı davada müdahil avukatları esas alınarak esas hakkındaki mütalaya ilişkin beyanda bulunacak. Saat 10'da başlayacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı davasında da bugün Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 142 kişinin yargılandığı dava görülmeye devam edecek. Dava saat 10'da başlayacak. YSK başvuruları yarın sona eriyor. Yüksek Öğretim Kurumları sınavı için başvurular başlamıştı. Yarın sona erecek. YSK takviminin de olduğu bir uzmanla bugün bir haber hazırlamayı planlıyoruz bizler de detayları aktarmak için. Bizim Ankara gündeminden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. TRT radyolarından ve ekranlarından haberleri aktarmaya devam edeceğiz diyoruz. Sözü size bırakıyoruz.
Aynur Bayram, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı. Emin Pazarcı, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Bugün gazete başlıklarını, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Aslında gazete manşetlerinde ve neredeyse sayfaların çoğunluğunda artık 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler, onunla ilgili ayrıntılar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Zonguldak ve Bartın'da idi. İki miting düzenlendi. Orada önemli şeyler söyledi. Muhalefete yüklendi. Tabandan hak ettikleri dersi alacaklar dedi. Epeydir CHP-HDP ilişkisine, birlikteliğine değiniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Neler söyleyeceksiniz?
Aslında tabii burada değiniyor, kaşıyor Sayın Erdoğan ama dün bir televizyon kanalında ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu izledim. HDP ile sanki hiçbir ilişki yokmuş gibi, böyle hiçbir birlikteliği yokmuş gibi de bir tavır içine giriyor. Tabii Kılıçdaroğlu bunu gizledikçe, sakladıkça ki bunu artık herkes tarafından biliniyor. Yani sokaktaki çocuk bile biliyor ki HDP ile CHP birbirine destek oluyorlar. Nitekim dün de Muğla'daki adaylarını, Batı'da bazı adayları geri çekmeye başladı. Yani pek çok yerde ilişki gelişerek devam ediyor ama nedense Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüleri bunu reddetmeye çalışıyorlar ama her geçen gün yeni bir birliktelik çıkıyor, yeni bir fotoğraf ortaya çıkıyor. O açıdan Erdoğan da tabii doğal olarak bunlar savunmaya geçtikçe üzerlerine gidiyor. Demek ki taban tarafından kabul edilmesi biraz zor olan bir birliktelik ki bu, gizlemeye saklamaya çalışıyorlar. Yoksa nasıl Cumhur İttifakı'nda Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli biz birlikteyiz, hatta bu pazara kadar değil mezara kadar bu birliktelik diyorsa, bunlar da diyebilirler ama diyemiyorlar. Diyemiyorlarsa işte sıkıntılar var. Neden sıkıntılar var? HDP dediğiniz yapılanma bir terör örgütünü destekleyen siyasi parti, her ne kadar hani yasalara göre kurulmuş bir siyasi parti diyorsak da bir de böyle bir işin görünen tarafı var. İşte Türk Ceza Kanunu'nda Türkiye'deki kanunlarında, ceza kanunda bir takım değişiklikler yapıldığı için, özellikle siyasi partiler kanununda ne oldu? Şimdi işte siyasi partileri kapatmak yerine kişisel suça kişisel ceza vermek söz konusu olduğu için bakıyoruz HDP'nin hemen hemen neredeyse bütün yöneticileri şu anda cezaevindeler. O açıdan da Cumhuriyet Halk Partisi tabanına bunu zor izah ederim diye gizlemeye çalışıyor ama yani artık her şey apaçık ortada. Zaten iki grup var. Bir tarafta AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, öbür tarafta da CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi de zaman zaman bu birliklerin içine giriyor ama bu da bana göre doğal. Çünkü yeni bir sistem var artık. Yani belki burada da söyledim, sürekli olarak söylüyorum uzun süreden beri. İki partili sisteme doğru gidiyor Türkiye. Ve bu birliktelikler olacak belki önümüzdeki dönemde. HDP, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine de eklemlenecek bir şekilde. Bu ne kadar kabul görür, ne olur? Belki başka işte bir takım yapılar ortaya çıkacak. Yani bu tablo içinde gidiyoruz. Sayın Erdoğan'ın da işte HDP'ye yüklenmesinin biraz da sebebi bu. Gizli olanı, daha doğrusu gizli yapılmaya çalışılanı açığa koyuyor. Zaten millet de biliyor ve bunun üzerinden de siyasi sonuç almaya çalışıyor. Uzun süredir de geziyor Sayın Erdoğan, bakıyoruz. Şimdi yeni yeni işte Cumhuriyet Halk Partisi hareketlenmeye başladı. Çok ilginçtir. Geçen gün gazetenin manşetinde aklıma o geldi. Erdoğan alttan kaçıyor, saraya sığındı gibi bir ifade kullanmıştı Sayın Kılıçdaroğlu, ama Erdoğan neredeyse yaraladı çalışmalarının, seçim çalışmalarını. Şimdi yeni haberler oldu muhalefet partilerinin. Onlar yavaş yavaş alana çıkıyorlar ama biraz önce de siz belirttiniz. Yani gazeteler seçimle dolu diye. Evet, ve daha 31 Mart'a kadar biz seçimle uğraşacağız. Gazeteler genellikle seçimle dolu olacak. Ve işte burada bazı anketlerde bazı sonuçlar ortaya çıkıyor. İşte diyorlar ki halk biraz ilgisizdi, şuydu buydu, yok değil, giderek alevlenecek ve önümüzdeki günlerde ben şöyle düşünüyorum, katılım da yüksek olacak bu seçimle.
Şimdi o zaman anketlere değindiyseniz, Abdülkadir Selvi'nin bir yazısı var. Anket şirketi yöneticileriyle konuşuyorum diyor bugünkü yazısında Abdülkadir Selvi. Kararsızların oranı çok fazla diyor. İşte bir homurdanan seçmenden bahsediyor. Partisinden memnun olmayan seçmenin sayısı çok fazla. Bunlar kararsızlar diyor. Bununla ilgili Bekir Ardır'la onun Hürriyet'teki bir röportajı üzerine yazı yazmış Abdülkadir Selvi. Bu açıdan değerlendirirseniz, bu seçimde kararsızların sayısının çok fazla olduğu hep dile getiriliyor. Neler söyleyeceksiniz?
Valla bundan önceki pek çok seçimde de işte kararsızlar bu seçimde fazla denilir. Ben açık açık şunu söyleyeyim. Türkiye'de anketler yapılıyor ama bu anketler özellikle seçime uzun süre varsa, anketlerin yapıldığı tarihte, bu anketler kamuoyunu bilgilendirmek değil, kamuoyunu yönlendirmek, seçmeni yönlendirmek için yapılıyor. Maalesef bazı anket firmaları işte istenilen sonuçları çıkarıyorlar. O istenilen sonuçlarını kamuoyuna servis ediyorlar. Nitekim geçtiğimiz seçimlerde, ismini bile verebiliriz ama vermeyeyim, bir araştırma şirketinin başındaki kişi televizyon programında açıkça şunu söyledi. Ben dedi bir A partisine araştırma yapıyorum. O açıdan dedi, ben de görüyordum sonucu ama bunları versek beni tepe koyarlardı, beni oradan uzaklaştırırlar dedi. Yani maalesef böyle bir durum var. Ben oldum olası anketlere çok fazla güvenmem ama seçime yönelik yakın tarihlerde yapılan anketlerin bir kısmı da gerçeğe yakın çıkıyor ama daha öncekiler büyük ölçüde seçmeni yönlendirmek için yapılıyor. Bir de şu var, yani kararsızların yok yüksek diyorlar. Kararsızların bu kadar yüksek olduğu bir ortamda, bir dönemde yapılan anketlerin hiçbir anlamı yok ki. Yani daha sonra da işte kararsızlar dağıtıldığı zaman şu ortaya çıktı gibi bir değerlendirme yapılıyor. O açıdan ben kararsızların da çok fazla yüksek olduğu kanaatinde değilim. Elbette kafası karışık olan bir takım seçmenler var. Zaten kafası karışık seçmenlere Sayın Erdoğan'ın, bakıyorum, elindeki anket sonuçlarına göre belli hareket ediyor. Kafası karışık seçmene hitap etmeye çalışıyor. İşte neyin ne olduğunu ortaya koyarak işte bunlar şu yoldalar, bunlar şunu yapıyorlar, siz de bunlara mı oy vereceksiniz şeklinde bir takım ifadeler var. Özellikle HDP, CHP birlikteliğini ortaya koyarak. Ama yani ben kararsızım diyen pek çok seçmenin ben kararını verdiğini düşünüyorum. Yani şimdi zaman zaman bir takım seçmenler tercihlerini pek belli etmek istemezler. Daha doğrusu hiçbirimiz belli etmek istemeyiz. Yani Türkiye'de bir gelenek vardır, geçmişten gelen. Özellikle memurlarda bu çok yüksektir. Kimse kimsenin kim neye oy attığını bilmezdi bizim çocukluğumuzda. Şimdi yavaş yavaş bir takım partizan tavırlar ortaya çıktı ama hala o geleneği sürdüren bir takım kitleler var. O açıdan çok belli etmezler yani kime oy vereceklerini. Yani çok bir değişiklik olmayacak. İşte küskünler var, sandığa gitmeyecekler, şu olacak, bu olacak deniliyor ama Türkiye'de bir beka tartışması var. Bu beka tartışmasının da bir karşılığı olacaktır. Yani siz sandığa gitmezseniz işte Türkiye'ye saldırı için dışarıda pusula bekleyenler var. İşte gerçekten Türkiye'nin içinde bir takım operasyonlar var, biliyorsunuz. FETÖ operasyonları, PKK operasyonları. Suriye'deki olaylar ortada ve maşallah Avrupalı devletler, Batı Amerika'da boş durmuyor. Türkiye'nin altını oymak için sürekli bir faaliyet içinde. Tabii seçmen her ne kadar bu seçim bir belediye seçimi ise de seçmen bunlara da bakarak oy verecek. O açıdan sonuna doğru, son dönemece doğru ben kafadaki soru işaretlerinin tamamen giderileceğini ve pek sandığa gideceğini düşünüyorum. Elbette bir takım yerlerde bir takım sıkıntılar olabilir. Mesela yediremeyenler olabilir. Neyi yediremeyenler olabilir? Diyelim ki gerçek Atatürkçü bir yerdeki aday Abdullah Öcalan'ın portresi önünde bir takım açıklamalar yapmışsa buna oy vermeyecektir. Belki başka aday da bulamaz kendi fikriyatına yönelik. Belki sandığa gitmeyebilir. Bu tür birliktelikler var ama buna rağmen çok ciddi şekilde bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bizde DSP diye bir alternatif çıktı bakın. DSP'yi de yabana atmamak lazım. DSP soldaki bir takım hastalıkları tekrarlamayacağını söylüyor. O hastalıklardan ağrı olduğunu ifade ediyor. Ne kadar doğrudur değildir ama şu ana kadar görünen o. Bir de şu hale getirmedi DSP kendisini. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip kaçanların sığındığı yer haline getirmedi. Nitekim geçtiğimiz günlerde ben DSP Genel Başkanı'yla oturdum. Geniş bir sohbet ettim. Orada bana 8-10 tane isim verdi. Deve gidişi gibi isimler Cumhuriyet Halk Partisi'nden. DSP'ye gitmek istemişler. Ama bunlara vize vermemiş, yani kabul etmemiş. Bir tanesini söyleyeyim, Mehmet Sevigen İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı istemiş DSP'den. CHP'de geçmişte DSP'ye ağır ifadelerde bulunduğu için almamış. Onun gibi bunlar daha sonra şey yapıldı. Ben de yazdım. Bazı yerlerde de çıktı. Yani önemli isimler var. Sırf gelsinler bize oy getirsinler diye isim almaktan öte bir şey ortaya koyuyor DSP. Bir görüş ortaya koyuyor, bir duruş ortaya koyuyor. O açıdan burada da ben DSP'nin de rahatsız seçmeni önünde bir alternatif olabileceğini düşünüyorum. O açıdan evet, bir yıpranmışlık var. Yani 16 yıllık bir iktidarın yıpranmışlığı var. Ama karşısında baktığınız zaman bir alternatif ortaya koyan diyor. Kitlenme belki biraz bundan. Yani dün dediğim gibi Kılıçdaroğlu'nu uzun süre izledim. Yani bir çözüm ortaya koymuyor. Biz iyisini yaparız. Yani hani şeyler, bazı otobüs firmaları bir tanesi bir isim koyar, öbürü de hakiki bilmem ne diye koyar. Bundan öte bir şey yok. Yani en hakikisi benim veya hası benim falan gibi olmuyor ve o açıdan biraz da şeye genelleşti bu mesele. Beka meselesine dönüştü. Yine safların önümüzdeki günlerde netleşeceğini düşünüyorum. Ben çok ciddi anlamda bir kaçma olmayacaktır. Belki gitmeyenler olur, tepkili olanlar olur ama bu çok büyük oranda olacak diye düşünmüyorum.
Peki, hep artık yavaş yavaş onu konuşmaya başlıyoruz. 31 Mart'ta seçimler yapılacak. 1 Nisan ve sonrasında nasıl bir siyasi ortam oluşur size göre?
Şimdi bakın, burada yerel seçim yapılıyor. Biz yerel yöneticilerimizi seçeceğiz. O açıdan diyelim ki İstanbul'u, Ankara'yı veya bir başka yeri şu almış, bu almış. Çok şeyin değişmemesi lazım ama maalesef hem işte içerideki bir takım odaklar hem de dışarıdaki bir takım odaklar özellikle büyük şehirlerde tökezletmeyi düşünüyorlar. AK Parti işte İstanbul, Ankara gibi yerlerde. Ondan sonra da bunu genel bir tartışma havasına döndürmeye çalışıyorlar. Bakıyoruz yani Amerika'da aynı şey var, tavır var. Batılı bir takım Türkiye'ye şaşı bakan çevrelerde aynı tavır var. Ve belli etmeseler de muhalefetin de planları o. Yani bunun üzerinden Türkiye'de bir tartışma yaratacaklar. Nitekim işte biz bunu geçmişte görmüştük, bu tartışmaları yaşadık. Özal 21-75'e düşmüştü seçimde ANAP'ın oyları. 21-75'te Çankaya'ya çıktığı zaman çok ciddi şekilde senin oyun düştü, %21-75'te Çankaya'da oturulmaz diye uzun süre muhalefet tepki gösterdi. Burada da Türkiye'yi zorlamak, Türkiye'de bir kaos ortaya çıkartmak, Türkiye'yi seçime zorlamak gibi bir takım planlar var. O açıdan tabii ki seçim sonuçları etkileyecek, nasıl bir tablo ortaya çıkacak. Eğer işte çok ciddi bir değişme olmazsa oy oranlarında ve belediye sayılarında önemli belediyelerde Türkiye yoluna devam edecek. Ama ciddi değişiklikler olursa, diyelim ki AK Parti İstanbul veya Ankara gibi yerleri kaybederse, çok ciddi tartışmaları, çok ciddi sıkıntıları beraberinde getirecek bu. Ve ondan sonra pek çok şeye hazırlıklı olalım. Çünkü dışarıdan da bastıracaklar var. Dışarıda da bekleyenler var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri. Özellikle S-400'ler konusunda Türkiye'ye çok ciddi baskı yapıyor. Hatta o baskılar tehdit noktasına, tehdit boyutlarına geldi. Bunu almayacaksınız diye bastırıyor. Ve Amerika'daki bir takım çevrelerin de, işte Amerikan Derin Devleti'nin de seçim sonuçlarını beklediğini söyleyebiliriz. Çünkü burada tökezleyen bir iktidar olursa Amerika'nın baskıları ve Türkiye'yi yönlendirme çabaları artacaktır. Ama tökezlemeyen, dik duran, dik çıkan bir iktidar olursa Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile oturup uzlaşma yoluna gidecektir gibi bir değerlendirme yapabiliriz.
Evet. Peki, seçim başlığı bu şekilde. Bir de Gezi Parkı olaylarına ilişkin iddianame İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Onu nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi beka tartışmaları var ya, işte beka tartışmaları. O iddianame içinde çok ciddi bir takım şeyler var, tespitler var. Şimdi tabii ki masumluk karinesi esastır ama orada bazı resmi telefon dinlemeleri, telefon tapeleri var. Orada işte Kavala, Amerika'da Yuri ismindeki bir kişiyle görüşüyor. O bütün olayları yönlendirmeye çalışıyor. O talimatlar veriyor. O Erdoğan'a işte şunu yapın diyor. Bakıyorsunuz bir takım paralar geliyor, paralar dağıtılıyor. İşte beka tartışması budur. Yani dışarıdan yönlendirilen bir kalkışma ile karşı karşıyayız. Ben başından beri aynı şeyi savunuyordum. Hatta çok ciddi tartışmalar da ortaya çıktı. Bu Gezi olaylarında sergilenen tavırların tamamının değil ama büyük bir bölümünün müebbetlik suç olduğunu söylüyordum. Çünkü yani siz başbakanlık ofisine saldıracaksınız ve kalkışmayla iktidarı yok etmeye çalışacaksınız. Bunun karşılığı açık ve net. Burada müebbetlik bir suç var. Şimdi nitekim işte her şey ortaya çıktı ve bununla ilgili dava açıldı. Göreceğiz, o iddianamesinde önemli ayrıntılar var. Orada bir takım önemli bilgiler daha ortaya çıkacak. Gezi olaylarının ne olduğu bu duruşmalar sırasında daha açık olarak görünecek diye düşünüyorum. Gezi olayları bir kalkışmadır. Gezi olayları dış destekli bir kalkışmadır. Gezi olaylarının amacı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tökezletmektir. Gezi olaylarında eğer başarılı olabilselerdi seçilmiş iktidarı sokakta alaşağı edeceklerdi. Bir de Gezi olaylarında çok ilginç bir şey var. O dönemde, şimdi DSP-CHP ayrımından bahsetmiştik. O dönemde Hikmet Sami Türk, DSP'nin bugün parti meclisi üyesi, gidiyor, İstanbul'da Taksim'e gidiyor Gezi'nin içine katılmak için, destek vermeye. Ve Taksim Meydanı'nda bir hareketlenme oluyor. Hikmet Sami Türk'e ciddi bir saldırı var. Polis zorla kaçırıyor. Sebebi ne? Sebebi şu. Hikmet Sami Türk 57. hükümet döneminde Adalet Bakanı'ydı. Ve Adalet Bakanı olduğu dönemde hayata o dönüş operasyonu başlamıştı. Ve onda da 42 kişi zannediyorum hayatını kaybetti. 2 tanesi erdi. O operasyonun amacı işte cezaevlerini örgüt hakimiyetinden kurtarmaktı. Çünkü DHKPC gibi örgütler cezaevlerinden dışarıya cinayet talimatları veriyorlardı. Bombalı eylem talimatları veriyorlardı. Şimdi Gezi eylemlerinde meydanlara hakim olan bu anlayıştı. Hikmet Sami Türk solcu, gidiyor oraya. Ama sırf hayata dönüş operasyonundan dolayı hayati tehlikesi var, polis oradan uzaklaştırıyor. Şimdi işte Gezi olaylarına hakim olan bu zihniyet maalesef Türkiye'de yakma yıkma zihniyetinde olan bir zihniyetti. Doğal olarak işte başbakanlık ofisine saldırdılar ve sonuç alabilmek için de dışarıdan bir takım emperyalist ülkelerden, emperyal güçlerden para yardımı aldılar. Yaptılar. Bunun da şimdi iddianameleri ortaya çıktı. Elbette bedeli dönecek. Ben Gezi olaylarını bu şekilde değerlendiriyorum.
Peki. Evet, gelişmeler bu şekilde. Genelde seçim odaklı bir gündemimiz var.
Evet.
Sizinle ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Spor yazarı Meriç Enercan stüdyomuzda bizlerle birlikte. Meriç Enercan, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, günaydın.
Sağ olunuz, teşekkür ediyoruz. Evet, futbolun, sporun gündemine baktığımızda geçtiğimiz günlerde yaşanan istifalar aslında ön planda. Önce Merkez Hakem Kurulu Komitesi Başkanı Yusuf Namoğlu görevi bıraktı. Onu tartışırken bu arada bir de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören görevi bıraktı. Nedir bu gelişmelerin kaynağı?
Şimdi Yusuf Namoğlu'nun istifasının nedeni uzun süredir tartışılan, Türkiye'de uygulandığı, var olduğu söylenilen ama varlığı tartışılan video yardımcı hakem sisteminin uygulanması ile ilgili çok ciddi sıkıntılar vardı. Hala var gerçi. Merkez Hakem Komitesi değişti, yeni komite üyesi başkanı atandı, uygulama güya daha ciddi bir hale geldi. Hatta eski hakem eğitmeni Ulenberg, Hollandalı, Türkiye'ye geri döndü hakemlerin eğitimine ilgili. Ancak şu anda kısa vadede bir şey değişmedi. Yusuf Namoğlu'nun gidişinin nedeni hakemlerin ligin ilk yarısında gösterdikleri inanılmaz kötü performanstı. Bir de VAR sisteminin iyi uygulanamaması. Uluslararası UEFA da bunun uygulanmasına ilişkin Türkiye'de farklılıklar olduğunu söylüyor. Yani biz gerçi farklı bir ülkeyiz. Türkiye gerçekten kendine özgü bir ülke. Bir takım şeyleri farklı ama bir de uymamız gereken uluslararası kurallar ve sistemler var. Bu VAR sistemi denilen video yardımcı hakem sistemi de bu. Ama bunu bile biz kendimize uydurup bir ilginç şekilde uygulamaya başladık ve bunun ardından Merkez Hakem Komitesi Başkanı gitti. Yusuf Namoğlu'nun gidiş özeti bu. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in ayrılma nedeni ise özellikle bundan iki hafta önce yapılan iddia ihalesi denilen sistemi Yıldırım Demirören'in başında bulunduğu şirket, Demirören Şirketler Grubu'nun kazanması. Orada gerçekten istifa etmesi gerekiyordu. Etik olarak hem organizatör, yani hem futbolun organizatörü hem de futbolun bahisçisi olamazsınız. Burada bir sürü manipülasyona, zihni manipülasyona neden olabilecek birçok sonuç olabilir ve bunun da bedelleri var. Bu bedelleri ödememe adına, çünkü tam rakamını bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla iddianın sahibi olmak demek çok büyük bir ekonomik gücün sahibi olmak demek. Çok büyük rakamlara hükmetmek demek. Dolayısıyla hem futbolu yöneteceksiniz, hem de işin bahis kısmını yöneteceksiniz. Bu olmayacak bir şeydi. Bu nedenle de Yıldırım Demirören bıraktı Futbol Federasyonu Başkanlığı'nı. Şimdilik vekili götürüyor. Yanlış hatırlamıyorsam Mayıs ya da Haziran'da bir kongre olacak ve futbolun yeni yönetimi seçilecek onu.
Peki şimdi...
Özetle iki istifanın ardındaki şey
sebep
bunlar.
Bu.
Ha, sebepler bunlar.
Bir de milli futbol takımı teknik direktörlüğüne Şenol Güneş getirildi. 1 Haziran 2019'da başlayacak görevi. Bunu nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi o çok ilginç bir gelişme oldu. Çok tartışılıyordu. Biliyorsunuz Şenol Güneş Beşiktaş'ın teknik direktörü 3 sezondur. Hatta 2 sezon şampiyon oldu. Geçen sezon olmadı. Bu da 4. sezonu. Şenol Hoca hayalindeki en büyük şeyin milli takımın başına geri dönmek olduğunu söyledi. 2002 yılında biliyorsunuz Japonya, Güney Kore'de yapılan Dünya Kupası'na milli takımımız 3. olmuştu. Türk futbol tarihinin en büyük başarısının mimarı, yöneticisi Şenol Hoca. Milli takıma dönme arzusunu sık sık dile getiriyordu ve bu bir gerçek haline geldi. Beşiktaş'ta bu sezon sonu itibariyle 31 Mayıs itibariyle görevi sona eriyor. Biraz inen itibariyle de milli takımın teknik direktörü olacak. Tabii bu da şimdi tartışılır hale geldi bu istifanın ardından. Yani Haziran'da yapılacak kongrede göreve gelecek yönetimin Şenol Hoca'yı isteyip istemeyeceği, birlikte çalışma arzusunda olup olmayacağı konusu da bir tartışma konusu olacak. Hoş, bugün Türkiye'de işte çok iyi 5 tane teknik direktör say deseniz ilk 3'ün içinde mutlaka Şenol Hoca'nın ismi geçer ama bu işlerde de biraz profesyonelce bakış açısı gerekiyor ve bu bakış açısı acaba Şenol Hoca'nın varlığıyla yeni yönetimin arzularının çakışmasını gerektirir mi gerektirmez mi onu da göreceğiz. Ama sonuç itibariyle Şenol Hoca en büyük arzusuna kavuştu.
Ama ben Lucescu ile konuşulmadan önce o dönemde bir kere daha Şenol Güneş ile görüşüldüğünü ama olmadığını hatırlıyorum.
Evet.
Doğru hatırlıyorum değil mi?
Doğru, çok doğru hatırlıyorsunuz. Siz sporu çok iyi takip etmeye başladınız. Şöyle olmuştu o. Beşiktaş'ta birlikte çalışsınlar geçiş dönemi. Sonra gelecek sezon sonu itibariyle tümüyle milli takım başına geçip şey yapacaktı.
Evet.
Şenol olacak. Biliyorsunuz bir sene uzattı geçen sene. Onu uzatmayıp devam edecekti. O dönemde ikisinin birlikte çalıştırılmasına hem Şenol Hoca çok sıcak bakmadı. Ha o belki arzu edebilirdi bir 3 aylık geçiş sonunda milli takım
ama. Şimdi olan şeyle aynı tabii, olacaktı.
Tabii. Beşiktaş kulübü ama o zaman şöyle ikisini birden çalıştıracaktı. Şu anda Şenol Hoca'nın fiiliyatta hiçbir ilgisi yok şeyde milli takımda. 1 Haziran'a itibariyle şey.
Anladım.
O zaman onu öyle demediler. Dediler ki sanıyorum Ocak Şubat ayıydı. Bir yarım sezon 3-4 ay birlikte götürsün. Sezon sonunda da sadece milli takıma baksın dediler. Beşiktaş kulübü kabul etmedi onu. Ben Beşiktaş kulübü grup başkanı olsam ben de kabul etmem. Çünkü konsantrasyonun yarıya bölünmesi, görev bakış açısı artı çalıştırma artı Beşiktaş'tan 5 tane oyuncu alsa zaten bu Beşiktaş'ın hocası kardeşim kendi takımını kolluyor diyecekler.
Doğru.
Türkiye'de bu dedikodular çok fazla olduğu için bence izin verilmemesi doğruydu ama sonuçta Şenol Hoca kendi ifadesiyle büyük hayaline, büyük rüyasına kavuştu. Bundan sonrasında ne olur?
Yeni
dilerim
gelen
iyi olur.
Vazgeçebilir mi mesela?
Yeni gelen yönetimin anlaşmadan sözleşmeyi iptal etme hakkı var.
Var.
Ama böyle bir şeyin olacağını çok da düşünmüyorum. Yani tartışılıyor bugün ama böyle bir şey olacağını da pek düşünmüyorum. Dilerim hoca Şenol Hoca başarılı olur. Milli takım açısından, Türk futbolu açısından. Ama benim şöyle bir hep kaygım vardır. Yani kendimle ilgili, çevremle ilgili gözlemlerimden çok başarılı olduğunuz bir yerden gittikten sonra yeniden geldiğinizde mutlaka bir takım düş kırıkları, bir takım sıkıntılar yaşarsınız. Dilerim Şenol Hoca bunu yaşamaz.
Yaşamaz. Yaşamaz. Hiçbirimiz yaşamayız. Umarız çok başarılı olur.
İnşallah.
Amili futbol İnşallah. Takımı bu değişikliklerle. Bir yandan Spor Toto Süper Lig'de de maçlar devam ediyor.
Evet.
Biraz da ona bakalım geçtiğimiz haftaya.
Şimdi tabii geçtiğimiz hafta ilginç sonuçlarla futbol meraklılarını şaşırtan sonuçlarla geçti. Ligin zirvesindeki Medipol Başakşehir deplasmanda ev kurma Malatyaspor'u yendi. Takipçisi hemen dibinde onu takip eden Galatasaray takımı da Erzurum'da kazanır diye bakıyordu herkes ama oradaki maç berabere bitince 6 puan olan fark 8 puana çıktı. Dolayısıyla ligin zirvesiyle altındaki takımlar arasında puan farkı gün geçtikçe açılıyor. Yani Beşiktaş takımı da sanki kovalayacak mı, zorlayacak mı diyorduk. Ama Beşiktaş takımı da Kayseri'de berabere kaldı. Yani hem Başakşehir kendi işini oldukça doğru yapıyor hem de rakipleri ona çok güzel yardım ediyorlar. Yani tökezliğe tökezliğe giderek. Ha tabii bu arada Başakşehir'in Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta yanlış hatırlamıyorsam üçüyle de maçı var. Yani düşünürseniz 3 maçta 3 maçın kaybedildiğini, diğer takımların maçlarını kazandığını yine yakalama ve Başakşehir'in 2 sezondur kaybettiği şampiyonluğu bir 3. kez kaybetme riski de var. Ama futbol oyununda birazcık daha işini doğru yapıp etrafında daha az ilgilenirsen ki bu Başakşehir'in bu sene yaptığı şey bence devam eder gidersin. Yani etrafında daha çok ilgilendiğin zaman bütün konsantrasyonunu bozuyorsun ve doğal olarak kayıplar başlıyor. Geçen sene ve evvelki sene Başakşehir bunu şok yaptı. Yani işte o da oluyor da bu da oluyor da bana bunu yapıyorlar da bilmem ne falan dedi. O anda bitti. Şimdi dikkat ediyorum mesela bu sezon hiç öyle ağlama sızlama sağa sola takılma bağırma çağırma tepki gösterme falan şeklinde yok. Sadece yolunda kendi işlerine yani. Bakıyorlar. Kendi maçlarını oynuyorlar. Onun dışında hiç ses soluk yok.
Peki diğer takımları değerlendirirseniz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş.
Şimdi Galatasaray takımı dediğim gibi güzel bir tökezlenme. Başakşehir açısından güzel bir tökezlenme içine girdi. Galatasaray açısından çok da beklenen bir şey değildi bu. Çünkü onlar Erzurum maçına 3 puan yazıyorlardı. Hı hı. Beşiktaş takımı zaten Şenol Hoca'nın milli takım olayı nedeniyle konsantrasyon bozukluğu içinde. Bir de üstelik rakibi Hikmet Karaman gibi bu işe çok saygı duyulacak bir yaklaşımı olan hocanın yönetiminde inanılmaz bir diriliş içinde olan Kayseri Spor karşısında 2-2'lik bir sonuç aldı ki ben hiç şaşırmadım. Yani Kayseri Spor takımının Beşiktaş'ta yenebileceğini düşünüyordum. Dolayısıyla bu çok ilginç. Fenerbahçe takımı Çaykur Rize karşısında son anda kazandı. Fenerbahçe takımının puan sıralamasındaki yerine baktığınız zaman ligde işte 14. yanlış hatırlamıyorsam sırada. Hı hı. İşte küme düşme hattının 2 basamak üstünde. Bu sezon ciddi bir kayıp sezonu. Aslında bu kayıp sezonunu kazanç sezonuna çevirmek, bir takım yeni oyuncuları, bir takım yeni sistemleri devreye sokmak gibi bir doğru hareket içinde olmaları gerekir. Dolayısıyla Fenerbahçe takımı kendisi açısından nefes aldırıcı bir galibiyet aldı. Hı hı.
Tartışıldı ama yine hakem kararları.
Tabii canım, yani hakem kararlarının sezon başından beri ben tartışılmadığı haftayı hatırlamıyorum. Evet. Eğer aleyhine olsa Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un çok büyük gürültüler çıkıyor. Lehlerine olursa bir küçük çıtırtı pıtırtı oluyor ve gariban küçükler ya da Anadolu takımları ezilip itilip kakıldıklarıyla kalıyorlar.
Yani ama bu gelenek böyle. Sanıyorum. Geçen senelerde de böyle oluyor.
Tabii tabii, yıllardır böyle. Evet. Geçen seneler dediniz, uzunca süredir evet, böyle
evet,
yani.
Evet, hep böyleydi. Peki bir de Ankara Gücü mucizesi var. Onu da değerlendirelim.
O çok ilginç. Yani nasıl Kayseri Spor Hikmet Karaman'la birlikte inanılmaz bir çıkışa geçtiyse Ankara Gücü de 12 oyuncu transfer edip ki bunların yanlış hatırlamıyorsam 9 tanesini falan aynı anda oynatıyor. Transferin son günü kadrosuna kattığı 12 oyuncuyla 4 maçta 10 puan aldı. Hiç yenilgisi yok. 3 galibiyet, 1 beraberlik. Müthiş bir performans. En son Antalya Spor, Antalya'da 4-2 yendiler. Bu hafta Bursa Spor'la cumartesi günü çok önemli maçları var. Mustafa Kaplan yönetimde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimde çok doğru ve iyi işler yapıyorlar. Bunun devamı halinde Ankara Gücü de bundan 5 hafta önce küme düşme hattında 16. sıradaydı. Oradan şimdi 11. sıraya çıktı. Dün Kasımpaşa'nın puan alışıyla 12. sıraya indi yeniden. Ama küme düşme hattından ciddi bir hamleyle kendini yukarı attı. ligin alt tarafı sanki üst tarafından daha zevkli geçiyor. Çünkü üst tarafta o kadar çok hata yapılıyor ki kopmalar oluyor. Ama alt tarafta herkes bir uzaklaşma, kendini cehennem bölgesinden atıp kurtarma derdinde. Bu nedenle de Akhisar dün akşam mesela Alanya gibi bir takımı 3-1 yendi. Yani hiç akıl alacak bir sonuç değil. Yani o, ben iddia oynamam ama iddia oynayanların kaybettiği bir maç. Oynayanın da çok ciddi kazandığı bir maç herhalde. Oranı çok yüksektir. Çünkü hiç kimse böyle bir şey beklemiyordu.
Peki Göztepe, Erzurum, Akhisar var son 3
evet,
sırada.
Evet, son 3 sırada o 3 takım var.
Onlara da kolaylıklar diliyoruz.
Tabii Göztepe ligin ilk yarısında müthiş yerlerdeydi. Evet. Lig 6.sı falandı, 5.siydi. Şimdi, kaybede kaybede buraya geldi. Bu garip futbol, garip bir oyun.
Gerçekten öyle. Umarım durum düzelir. Bütün herkese başarılar diliyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
programımıza
ediyorum.
İyi katıldığınız için. Sağ olunuz. Spor yazarı Meriç Enercan konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15.350 kHz üzerinden, Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15.480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle. Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden ve Kısa Dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
yollar kısalır.
Hasretler biter.
Bir türkü el sallar uzaktan uzağa.
Bir şarkı kavuşmaları anlatır.
Bir ses dostluğu.
Bir ses sevgiyi.
Bir ses güveni fısıldar kulaklarınıza.
Bir el gelir omuzunuza dokunur.
Çoğalırsınız.
Bir ses gelir sesinizi paylaşır.
Sevinirsiniz.
Neredesiniz?
Kimlesiniz?
Bilinmez.
Bildiğimiz.
Bizimle olduğunuz.
Her nerede olursanız olun.
Mutlaka bizimle olun.
TRT.
Radyonuzun olduğu her yerde.
Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu, zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Siirt hariç, Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, sabah saatlerinde Bitlis çevreleriyle, gece saatlerinde Trakya'nın yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Bitlis çevrelerinde hafif kar şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusuyla iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde belirlenen bazı sıcaklıklarsa şöyle: Ankara parçalı ve yer yer çok bulutlu 14, İstanbul az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu 13, İzmir parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu 17, Erzurum çok bulutlu 2, Amsterdam yağmurlu 9, Atina az bulutlu 17, Bağdat parçalı bulutlu 23, Berlin hafif sağanak yağışlı 10, Paris sağanak yağışlı 14, Roma sisli 18, Saraybosna hafif yağmurlu 10, Kiev yağmurlu 8, Londra parçalı bulutlu 12, Moskova yağmurlu 6, Lefkoşa hafif sağanak yağışlı 18, Madrid yer yer sağanak yağışlı 17, Mekke açık 29, New York az bulutlu 1 ve Viyana sağanak yağışlı 11 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızda bizi bekliyor. Olcay Kıraç, merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bize neler aktaracaksınız?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün önemli bir misafiri ağırlıyor. Hatırlanacağı gibi Sayın Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmasının ardından meclis başkanlığından ayrılması ve yeni bir meclis başkanı seçimi yapılmış ve Mustafa Şentop Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına getirilmişti. Gelenek olduğu üzere Sayın Mustafa Şentop seçim göreve gelişinin ardından ilk yurt dışı resmi temaslarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirecek. Sayın Şentop'un yerel saatle 10 sularında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmesini bekliyoruz. Gelişinin ardından ilk olarak Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin fikri önderlerinden Dr. Faldız Küçük'ün anıt mezarını ziyaret edecek. Arkasından da kurucu cumhurbaşkanı Sayın Raif Rauf Denktaş'ın mezarını ziyaret ederek her iki anıt mezarda da anı defterlerini imzalayacak, saygı duruşunda bulunulacak. Arkasından da resmi temasları başlayacak. İlk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Sayın Mustafa Şentop'u kabul edecek. Hemen arkasından da mevkidaşı Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Tebelken Uluçay'la bir görüşme gerçekleştirecek. Sayın Mustafa Şentop daha sonra Başbakan Tufan Erzurum'u da makamından ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunacak. Ama temaslarında sadece bunlar yok elbette ki. 1974'te en çok şehidin verildiği yerlerden biri olan Boğaz Şehitliği'ni ziyaret edecek Sayın Mustafa Şentop ve orada da şehit mezarlarını gezecek. Boğaz Şehitliği hakkında yetkililerden bilgi de alacak. Daha sonra Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri komutanlığını da ziyaret etmesi bekleniyor Mustafa Şentop'un ve bu şekilde günübirlik ziyaretini tamamlamış olacak. Mustafa Şentop'un bundan sonraki ilk durağı ise Azerbaycan olacak. Yayının hemen başında da hatırlattığım gibi gelenek olduğu üzere seçimin arkasından yönetime gelen devlet büyükleri ilk resmi yurt dışı ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arkasından da Azerbaycan'a gerçekleştiriyorlar. Yarım güne yaklaşan ziyaretini Mustafa Şentop ikindi sularında tamamlayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ayrılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bu haftanın gündemine ilişkin aktarabileceklerimiz bunlardan.
Olcay Kıraç, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızdaydı.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Muhammed Hüseyin Bercan. Hoş geldiniz
programımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz sizinle. Suriye'de yaşanan gelişmeler önemli. Bizimle ilgili başlıkları var Suriye meselesinin. Amerika Birleşik Devletleri Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer Türkiye'de iki önemli konuğu ağırlıyor Türkiye. Bu önemli ziyaretin ayrıntılarını soracağız size. S-400 meselesi Suriye başlığı önemli deniyor gazete sayfalarında.
Öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor. Son bir aydır Türkiye diplomatik açıdan yoğun bir görüşme trafiği içerisinde Suriye merkezi olarak gerek Amerikan tarafıyla gerek Rusya tarafıyla oldukça hızlı bir trafiğin içerisinde seyrediyoruz. Bu da bir yanıyla hem Suriye'deki gelişmelerin nereye dair evrilebileceği hususunda bize belirli göstergeler sunarken öte taraftan da değişen birçok dinamiğe rağmen Türkiye'nin hala hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Rusya tarafından en öncelikli merkezi konuda ülke olduğunu da gösteriyor. Malumunuz Amerika Birleşik Devletleri uzun zamandır S-400'ler hususunda Rusya ile anlaşmaya varılmaması noktasında Türkiye'ye el altından uyarılar gönderiyordu. Ama son dönemlerde bunun dozajını birazcık daha artırmaya da başladılar. Çünkü böyle bir anlaşmanın gerçekleştiği takdirde Türkiye'nin uzun yıllardır devam ettirmiş olduğu Amerika ile iyi niyetler çerçevesinde şekillenen Orta Doğu merkezli politikasının belli düzeyde bir sapmaya, belli düzeyde belki bir paradigmatik değişime uğrayacağını da Amerika tarafı düşünmekte. Bu nedenle bir baskı politikası izleyerek kimi zaman da ekonomik yaptırımlarla ya da askeri yaptırımlarla acaba Türkiye'yi bu adımdan nasıl vazgeçirtebiliriz şeklinde yoğun bir uğraşın içerisindeler. Tabii buna bir de çekilme sürecinin ABD'nin Suriye'den çekilme sürecinin o muamma tarafı eklenince açıkçası işler daha da karışık bir durumda. Amerika tarafı sürekli geliyor. Yine Türk güvenlik bürokrasisinden, genelkurmaydan, istihbarat birimlerinden Amerika'ya sürekli ziyaretler gidiyor. Ama şurasını açık şekilde görebiliyoruz ki çok yapısal bir değişiklik olmadığı müddetçe Türk hükümeti, Sayın Cumhurbaşkanı S-400'ler hususunda şu an kararlı bir irade ortaya koyuyor. Amerika Birleşik Devletleri bu karardan Türkiye'yi artık çok keskin bir manevra yapamadığı müddetçe değiştiremeyeceğinin de farkında. Bu nedenle aslında çekilme sürecini de birazcık askıya alarak, çekilme sürecini daha muammalaştırarak Türkiye'nin elini belirli oranda Suriye sahasında zorlaştırmaya çalıştığını düşünüyorum. Ama bununla beraber süreci genel itibariyle ele aldığımızda S-400'lerle Rusya üzerinden S-400'ler çerçevesinde kurduğumuz ilişki bizim hava savunma sistemine dair farklı bir bağlama. Ama ABD ile kurmuş olduğumuz ilişkide özellikle çekilme süreci ya da terörün engellenmesi noktasında artık farklı bir başlığa tekabül ediyor. Bugün gelinen noktada Türkiye her iki gücü de kendi algıladığı noktada Suriye sınırları üzerinde bu izlediği siyasetle bir şekilde yönlendirebiliyor veya kendi ilişkilerini devam ettirebiliyor.
Fırat'ın doğusunda operasyon meselesini de Türkiye tartışıyor, konuşuyor. Bu konuşulur mu size göre?
Bu uzun zamandır konuşulan bir şey. Uzun zamandır açıkçası gündemde. Sadece bu operasyonun şu an itibariyle zamanı ve şekline dair aslında soru işaretleri var ve hem şu an seçim atmosferinin olmuş olması hem Orta Doğu'da yeni dinamiklerin ortaya çıkması, farklı ülkelerde yeni halk ayaklanmaların olması ya da küresel siyasette farklı değişikliklerin söz konusu olması ki orta menzilli nükleer silahlar noktasında ABD'den sonra Rusya'nın da Putin'in de anlaşmadan taraf olmaktan ayrılması, yine Kuzey Kore ABD arasındaki Vietnam'da yapılan görüşme gibi küresel siyasetin dinamiklerini etkileyen farklı hususlar ister istemez Suriye özelinde de süreci farklı bir yere doğru eviriyor. Yani malumunuz uzun süredir Venezuela'da da bir kriz devam ediyor ama Rusya beklenenin aksine hala çok stabil bir seyir izliyor. Venezuela sorununa çok müdahale etmeme noktasında. Bu bile belki ABD ile Suriye özelinde bir görüşmenin sonucunda da ortaya çıkmış olabilir. Mutlaka Fırat'ın doğusu gündemde olacaktır. Ama görüşme gündemini ne kadar ana başlığı olacaktır. Bu noktada emin değilim.
Peki. Şimdi bir de Star gazetesi dış haberler sayfasında bir haber var. Trump'tan Filistin'e diplomatik darbe başlığını taşıyor haber. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri fiilen Filistin diplomatik temsilciliği olarak kullandığı Kudüs Başkonsolosluğu ile İsrail için Tel Aviv'den taşıdığı Kudüs Büyükelçiliğini birleştirdi. Washington'un sözde Filistin-İsrail barışını açıklamasına aylar kala aldığı karar Kudüs'ün İsrail'e teslimi olarak yorumlandı diyor. Haberin devamında nasıl değerlendireceksiniz?
Bu 2017 aralığından itibaren devam eden bir sürecin uzantısı. Trump Tel Aviv'den elçiliği Kudüs'e, Batı Kudüs'e taşıma kararı aldıktan sonra aslında egemenlik çerçevesinde yeni bir yaklaşımda getirmiş oldu. Biz burada mevzuyu yorumlarken çok fazla Amerika'nın İsrail'e desteği üzerinden ele aldık. Uluslararası arenada bu çok fazla ABD-İsrail ilişkileri çerçevesinde değerlendirildi ama daha uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk terminolojisi üzerinden mevzuya yaklaştığımızda şunu açıkça ifade etmeliyiz ki ABD İsrail'in egemenlik alanını genişletme hakkını resmen tanımış oldu. Böylece elçilik ve elçiliği Kudüs'e taşıyarak Doğu Batı ayrımını fiili olarak yapılmış Doğu Batı ayrımını defakto olarak ortadan kaldırdı ve böylece Kudüs'ü müteşekkil olarak İsrail'in bir parçası olarak ki 1980 yılında İsrail parlamentosu Knesset'in almış olduğu Kudüs başlıklı temel yasayla da uzlaşan bir çerçevede olan bu kararla artık Kudüs'ü İsrail'in resmen başkent olarak tanıdı. Bugün almış olduğu kararla da daha öncesinde Filistin tarafıyla İlişki kurmak için kullanmış olduğu bir ofis, daha çok oraya da yönelik 67 sınırlarına dönme noktasındaki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının bir uzantısı olan bir konsolosluk yapısı bugün itibariyle tamamen artık İsrail'in elçiliğinin alt bir parçası haline getiriliyor ve böylece Trump resmen şunu iddia etmiş oluyor. Artık Kudüs Filistinlilerin bir parçası değildir. Bağımsız Filistin devleti olsa dahi bağımsız Filistin devletinin Kudüs'ün herhangi bir bölgesi üzerinde egemenlik hakkı söz konusu değildir. Trump bu barış planına büyük önem veriyor. Bu çerçevede açıkçası uluslararası toplumda belirli kesimler tarafından, belirli lobiler tarafından da Trump'ın bu kararının desteklendiğini, hatta Orta Doğu'da dahi belirli grupların bu barış sürecinin gerçekleşmesi noktasında tarafları ikna çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Hatta 100 yılın barışı, 100 yılın planı olarak nitelendirilen bu süreç, Filistinlilerin Kudüs'ten egemenlik hakkı bulunma özelliğini, hakkını veya elinden alıp onları Ramallah merkezli daha Batı Şeria'ya indirgeyen, hatta mümkünse ilerleyen dönemlerde Gazze'yi dahi Sina'da yapılacak bir şehre taşıyarak orayı da İsrail Devleti'nin bir parçası haline getirecek bir barış süreci. Çözümsüzlüğü ana nedeni zaten Filistinlilerin temel egemenlik haklarını hem tarihsel anlamda hem de siyasal anlamda ellerinde mevcut bulunan egemenlik hakkını yok saymalarından kaynaklanıyor. Ve bu nedenle nasıl ki geçmişte ABD girişimleri sonucuyla barış görüşmeleri hep başarısızlıkla sonuçlanmışsa, bu da başarısızlıkla sonuçlanacak. Ama bu bunun Oslo görüşmelerine ya da Camp David süreçlerine göre çok daha tehlikeli bir boyutu var. İlk defa Amerikan tarafı, ilk defa Washington, Filistin'in egemenlik hakkını bu kadar yıkıcı, bu kadar sarsıcı bir şekilde meseleye yaklaşıyor. Kudüs'ü tamamen ilk defa İsrail Devleti'nin bir parçası, bir hakkı olarak görüyor. Bu zaten tehlike çanlarının çalmasına sebebiyet veren en önemli hususlardan bir tanesi. Filistinlilerin de son bir yıldır devam ettirdiği, hatta artık 1,5 yıla doğru evrilen süreçte özellikle Hamas'ın başını çekmiş olduğu büyük dönüş yürüyüşü de tam da Trump'ın bu çözümsüzlük merkezli çözüm arayışına bir cevap olarak sivil direniş yöntemi üzerinden tüm dünyaya sesini duyurabilme çabası ve bu egemenlik haklarının hakkının aslında kendilerine ait olduğunu ortaya koyma çabası.
Peki. Bir de Cezayir'de ve Sudan'da yaşanan hareketlilik var. Cezayir'de seçimler var önümüzdeki süreçte. Protesto gösterileri de var bu seçimle ilgili. Sudan'da da benzer protesto gösterileri var. Bu iki ülkede yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendireceksiniz?
Müsaadenizle öncelikle Sudan'la başlayalım isterseniz. Çünkü 2 ayı aşkın süredir toplumda bir hareketlilik var. Bir protesto söz konusu. Baktığımızda Orta Doğu üzerine gerek Batı medyasında gerekse Arap medyasında veya Arap analistlerin veya Batılı analistlerin yazdıklarına baktığımızda Arap ayaklanmalarının, Arap baharının bir devamı, bir sürekliliği olarak Cezayir ve Sudan'daki olaylar okunuyor. Bu bir bakıma kadar doğru ama bir bakıma da daha manipülatif bir yaklaşım olduğunu düşünmekteyim. Sudan'daki 2 ay aşkındır devam eden süreç Ömer el-Beşir yönetimine dair bir başkaldırı, artık Beşir yönetiminin sona ermesi, Beşir yönetiminin ilerleyen süreçte başkanlığının 2020'de gerçekleşecek seçimlerde yeniden aday olmasını engellemeye yönelik bir hamle ve şu anki mevcut iktidar partisinin genel başkanlığını da bıraktırmaya ve böylece partinin başka birisini aday göstermeye yönelik istediği bir durumdu. Fakat sürece baktığımızda Sudan'daki özellikle genç kesimlerin, eğitimli kesimlerin başını çektiği protesto dalgasına rağmen gerek Arap dünyasında gerek Batı dünyasında bir sessizliğin hakim olduğunu da görmekteyiz. Yani olaylar 2,5 aya yaklaşmasına rağmen çok sınırlı bir düzeyde yankı uyandırabildi. Bunun en önemli nedeninin de Arap ayaklanmalarının evrildiği süreç nedeniyle bir belirsizliğin hakim olduğunu düşünmekteyim. Mısır'da ters bir darbeyle birlikte sürecin terse evrilmiş olması, Libya ve Yemen'in başladığı durumdan çok daha kötü bir yere gitmesi, Suriye'de bir türlü uluslararası güçlerin müdahalesi nedeniyle bir türlü devrim sürecinin gerçekleşmemesi, sadece istisna olarak Tunus'u koyabiliriz burada. Bu yaşanan gelişmeler bir rejim değişikliği esnasında Sudan'da da durumun daha kötüye gidip gidemeyeceği noktasında soru işaretlerini beraberinde getirdiği için aslında tüm dünya şu noktada kararsız. Ömer el-Beşir'e gitmeli demeliler mi? Ömer el-Beşir'in koltuğunu bırakması gerektiğini söylemeliler mi? Yoksa sessiz mi kalmalılar? halkın yanında mı yer almalılar, rejimin yanında mı yer almalılar? Çünkü ikisi de açıkçası riskli bir durum. Halkın yanında yer aldığınızda ve şayet rejim devrilmezse bu sefer uygulayacağı zor siyasetiyle beraber halka çok büyük zarar verebilir. Siz rejimin yanında yer aldığınızda ise 89'dan beri iktidarda olan ve darbeyle gelmiş olan bir lideri aslında destekleyerek mevcut demokrasi retoriğinin üst düzeye çıkmış olduğu bir küresel siyasette hala soğuk savaş statükosunun son uzantıları, son kalıntıları olarak nitelendirebileceğimiz bir şahsı destekleyerek aslında diktatörlük promosyonu da yapmış oluyorsunuz. Bu da elbette temel bir problem. Bu nedenle süreç belirsizlik üzerinden devam ediyor. Beşir burada belirli vaatlerde bulundu. Ömer Elbeşir belirli sözler verdi. Partinin başına yardımcısını atadı ve artık kendisi partinin genel başkanı değil. Ama şu an hala 2020 seçimlerinde aday olup olmayacağı noktasında ya da iktidar partisinin kimi aday göstereceği noktasında bir belirsizlik devam ediyor. Bu da önümüzdeki birkaç ay içerisinde Sudan'da sokaklarda yaşanan mevcut gösterilerin de nereye doğru evrileceği noktasında aslında bize önemli ipuçları verecek. Bir iki hafta öncesinde Ömer Elbeşir olağanüstü hal ilan etti. Bir yıllık seçime kadar devam edecek süreçte ve sokak gösterilerinin devam etmesi halinde sert müdahalede bulunacağını açıkladı. Ama buna rağmen halkın kararlı bir şekilde sokaklarda olduğunu görüyoruz. Burada şunun altını ifade etmek gerekiyor. Bugün Sudan'daki gösteriler aslında Mısır'daki Tahrir'in harmonisini de yansıtıyor. Bu nedenle şöyle bir yanılgıya da düşmemek lazım. Sudan'daki muhalif şu an sokağa çıkanlar İslamcılar, seküler kesimler, Arap milliyetçileri, sosyalistler gibi ayrımlar yok. Şu an Sudan'daki gösterilere baktığımızda Ömer Elbeşir'e karşı olanlar ve rejim taraftarları. İdeolojik bir ayrımadan ziyade aslında Beşir rejimiyle olan bir mücadelenin olduğunu görüyoruz. Bu da sürecin nereye doğru evrilebileceğinde Tunus gibi bir başarının yaşanıp yaşanmaması noktasında aslında bize önemli bir ipucu verecek. O harmoninin daha sonrasında muhafaza edilebilmesi. Cezayir'e geldiğimizde ise Cezayir'de iki haftadır gösteriler devam ediyor. Bu da şundan kaynaklanıyor. 81 yaşına gelmiş ve artık sağlığı ciddi manada sorunlu olan, hayatta kalması bile aslında mucize gibi görünen Abdülaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığını resmen açıklamış olması. Sağlığı aslında o kadar el vermiyor ki kendi halk önüne çıkıp adaylık duyurusunu bile yapamadı. Koalisyon Partisi'nin liderleri bir araya gelerek yazılı metni okuyarak aslında devlet başkanının adaylık açıklamasını yaptılar. Bu da elbette temel problemlerden bir tanesi. 90'lı yıllarda Cezayir'deki iç savaş sonrasında ortaya çıkan darbe yönetiminin, askeri yönetiminin bir uzantısı olarak Buteflika'nın hala orada iktidarını devam ettirmesi Cezayir'deki dinamiklere dair bize de çeşitli ipuçları veriyor. 2011'de Arap ayaklanmaları başladığında temel soru işaretlerinden birisi ayaklanmalar Cezayir'de ortaya çıkacak mı çıkmayacak mıydı? Çünkü Tunus'la Libya'yla kıyasladığımızda Cezayir'deki yönetim çok daha baskıcı bir yönetim ve muhalefeti gerçekten sindiren bir yönetimdi ki iç savaş civarında on binlerce insanın hayatını kaybettiğini hesaba kattığımızda çok baskıcı bir rejimin olduğunu zaten en önemli göstergesidir bu. İşte tam da bu noktada 2011'de Buteflika bazı reform sözleriyle beraber süreci çok yumuşak bir şekilde geçirtmeyi başardı. Yani aslında halka birazcık serbestlik tanıyarak, görece serbestlik tanıyarak onların çok fazla ayaklanmasının önüne geçti. Ama bugün geldiğimiz noktada halk artık Buteflika'nın 5. defa başkan olmasını istemiyor. Burada şuna çok dikkat etmek lazım. Arap ayaklanmaları esnasında veya bugün Sudan'da meydanlarda duyduğumuz temel slogan halkın rejimin yıkılmasını istediği yönünde. Ama Cezayir'de diğerlerinden farklı olarak halkın rejime karşı bir soru işareti yok. Yani rejimin yıkılmasından ziyade şu an şu aşamada Buteflika'nın adaylığına hayır, Buteflika'nın 5. dönemine hayır diye sloganlar atıyorlar meydanda. Bu da aslında dinamikleri doğru okumak için bize önemli bir ipucu veriyor. Eğer biz Cezayir'de mevcut yaşanan gelişmeleri halkın mevcut rejime karşı bir başkaldırısı olarak okursak orada da sosyoloji ve siyasal süreci yanlış yorumlayabiliriz. Çünkü neden Bouteflika'ya hayır? Bouteflika ömrünün son döneminde ve belki de 5. dönemi tamamlayamadan hayatını kaybedecek ve ülke aslında yeniden olağanüstü bir başkanlık seçim sürecine girecek. İkincisi, halk artık şunu çok iyi biliyor. Bouteflika kendi iradesiyle karar alma melekelerini zaten yitirmiş durumda. Böyle birisinin 5. dönem başkanlık sürecinde olması demek, etrafındakilerin, danışman kadrosunun yanındakilerin onu manipüle etmesi anlamına geliyor. Böylece resimde başka birisi ama arkada başka birisi, farklı bir siyasal durum ortaya çıkmış olacak. Bunu engellemek adına halk doğrudan mevcut yapı, kimi lider olarak çıkartacaksa o çıksın, kendi iradesiyle kararları alsın ve aslında halka karşı da o sorumlu olsun. Böylece ilerleyen süreçte bunun üzerinden bir değerlendirme yapılmasını düşünülüyor. Bir de Cezayir halkının Cezayir iç savaş sürecindeki ödemiş olduğu acı tecrübe, büyük bedeller, onların diğer ülkelerde olduğu gibi çok köklü, çok yapısal bir reform süreci taleplerinde bulunmalarına ya da rejimin tamamen yıkılması gibi bir talebin içerisine girmelerini de engelliyor. İlginç bir süreç var önümüzde. Seçimler Nisan ayında, gösterilerin dozajı, Bouteflika karşıtı gösterilerin dozajı artıyor. Rejim halkın taleplerine yönelik bir refleks verecek mi? Yoksa Bouteflika noktasında ısrarcı mı davranacaklar? Çünkü Bouteflika'nın yerine şu an aslında ikame edecekleri daha iyi birisi de olmadığı için bu yaşta biriyle zaten devam etmekte istiyorlar. Orada da İslamcılarla seküler kesim arasında 90'lardaki mücadelenin rejimde de oluşturmuş olduğu travma farklı bir sosyoloji iktidara gelir mi korkusunu oluşturduğu için en azından mevcut statükoyu devam ettirecek ehvenişer modunda şu an Bouteflika'yı yorumlamaktalar. Onlar için de süreç açıkçası oldukça zor. Cezayir seçimleri de Orta Doğu'da zaten en şaibeli, en müdahalenin olduğu seçimlerin olduğu ülkelerden biri olarak kabul edilir. Aksi takdirde belki de ülke tarihinin en düşük katılımlı seçim süreciyle, seçim oranıyla da Nisan ayında eğer Bouteflika ile devam edilirse karşılaşabiliriz.
Peki Sudan'da fark nedir? Orada diyorsunuz Cezayir'de bir kişiye itiraz var ama Sudan'da daha farklı.
Sudan'daki talepler tamamen rejimin değişmesine yönelik bir talep. Çünkü Sudan 89'da darbeyle iktidara gelmiş olan bir lider tarafından yönetiliyor. Ve bu baktığımızda artık Bouteflika ve Ömer el-Beşir şu an Orta Doğu'da diktatörler olarak en uzun süreli koltukta kalan diktatör konumundalar. Daha Beşar Esed 2000 yılında iktidara gelmişti ama Ömer el-Beşir ve Bouteflika'nın 10 yıllık, 10-11 yıllık daha geçmişleri var ve 30 yıldır bu koltuğu şu an itibariyle işgal eden diktatör liderlerden bahsediyoruz. Sudan'daki halk rejimin tamamen değişip demokratik bir sisteme geçişi, demokratik bir reform sürecinin oluşmasını istiyorlar ve bu nedenle de zaten özellikle alt sınıftan kesimler ya da eğitimli entelektüel kesimler şu an olağanüstü hale rağmen meydandalar, sokaktalar.
Peki yine Suriye'ye dönersek bir iki cümleyle, Arap Birliği'nin Suriye Devlet Başkanı Esad'a biraz daha yakın durma kararı alması bugün gazetelerde yer alıyor. Onu nasıl değerlendireceksiniz?
Arap Birliği Beşar Esed'le beraber, Beşar Esed'e devam kararıyla beraber aslında 2011-2013 sürecindeki izledikleri siyasete nazaran daha ters bir siyaset izlemeye başladılar. Bu da ister istemez bölgedeki yeni oluşan statüko ile alakalı. Suudi Arabistan'ın yeniden Arap dünyası üzerindeki etkinliğini ele geçirmiş olması, 2000'li yılları hesaba kattığımızda Suriye'nin yükselen bir değer olması, özellikle Filistin mücadelesine ya da İsrail'e karşı direniş üçgeni olarak nitelendirilen veya direniş ekseni olarak retoriği meydana getirilen bir yapının merkezinde yer alması Arap dünyası nezdinde Beşar Esed'in karizmasını oldukça yükseltmişti. Tabii bu anlamda Türkiye ve İran'la olan yakınlaşması da mevcut monarşilerin bir sürdürebilme veya varoluşsal bir meydan okumayla karşı karşıya kalmalarına neden olmuştu. Yine Mübareğin görece varlığını devam ettiren karizması, ki Mısır Orta Doğu'da büyük bir aktör, onu hesaba kattığımızda Suud parası olan ama siyasal etkinliği görece azalan bir ülke konumundaydı. Orta Doğu'da devrim süreçlerinin büyük ölçüde başarısızlıkla sonuçlanması ve Mısır'da da Sisi'nin darbeyle geldikten sonra yeni bir diktatörlük, yeni bir otoriter sistem statükosu inşa etmesi ve kendi varlığını devam ettirebilmesi için dış yardıma da muhtaç olması, Suudi Arabistan'ın bölgede yeniden oyun kurucu bir aktör haline gelmesini sağladı. Burada da Arap Birliği önemli bir faktördü. Arap Birliği üzerinden aslında Suriye'ye yeni bir alan açarak Beşar Esed'e de senin iktidardaki varlığını devam ettirme noktasında biz önemli bir meşruiyet kaynağı olabiliriz. İran veya Türkiye'ye ileriye dönük yakınlaşmaktansa ya da Rusya ile çeşitli irtibatlar kurup bizi dışlamaktansa gel bizim bir parçamız ol. Biz burada yeni bir hal meydana getirelim, yeni bir durum oluşturalım yönünde aslında bir mesaj veriyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri'nin elçiliği yeniden açmasının en önemli zaten göstergesi buydu. Fakat ABD'nin hala bu noktada belirli soru işaretleri var. Hala Mısır ve Suudi Arabistan, Suriye'nin tekrar denkleme dahil edilmesi noktasında ABD'yi ikna edebilmiş değil. Burada da önümüzdeki süreç açıkçası ABD'nin ne kadar ikna olup olmayacağı hususunda bize yeni kapılar açacaktır.
Peki bakalım süreç neler getirecek, göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
ederim.
Programımıza
katıldığınız için. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Muhammed Hüseyin Mercan konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Yeni gün.